Ayrım 29.
Zaman durmuş ve bir tek ben kalmışım ve işte dehşete kapılan umutsuz sesim bir daha boş yere, boş yere aşağıya sesleniyor ve bastonum çaresizlikle yere vuruyor ve kimse sanki duymuyor beni. Yalnızca terk edilmiş koltuklar, sandalyeler, üstleri ağır ağır toz tutan masalar, kapalı kapılar, kendi kendilerine çıtırdayan umutsuz eşyalar. Ölümün senin Selahattin. Allah'ım, korktum ve düşüncemin de eşyalar gibi kas katı kesilip bir buz parçası gibi renksiz, kokusuz kalacağını ve sonsuza kadar burada hiçbir şey duymadan dikileceğimi sandım. Sonra birden aklıma geldi. Aşağı inip zamanı ve hareketi bulmak istedim ve kendimi zorlayarak merdivenden 4 basamak aşağı indim. Ama başım dönünce gözüm korktu. Daha 15 basamak var. İnemezsin Fatma, düşersin. Basamağın üzerinde telaşla ama ağır ağır geri döndüm ve yukarı çıkarken sırtımı ürpertici sessizliğe dönmüşken neşelenmek ve unutmak istedim. Şimdi gelir elini öperler Fatma, korkma. Odanın kapısına vardığımda korkmuyordum ama neşeyi de bulamıyordum. Selahattin duvardaki resminden bana beni korkutmak için bakıyordu ama hiçbir şey duymuyordum. Sanki kokuyu da, ısıyı da, tadı da, dokunuşu da kaybetmiştim artık. Sonra 7 küçük adım attım, yatağa vardım. Kenarına oturdum ve daha sonra kendimi bırakınca gövdem somyanın arkalığına yaslandı ve yerdeki halıya bakarak düşüncemin boşluğunu ve tekrarını gördüm ve sıkıldım. Ben ve boş düşününce hala boşluğun içinde öylece duruyorum. Sonra yatağa iyice uzandım ve başım yastığa düşerken vakit tamam mı diye düşündüm. Geliyorlar mı? Elimi öpmek için kapıdan giriyorlar mı? Alasmağırdık babaanne, alasmağırdık babaanne. Hazır mısın? Merdivenlerde bir ses ve aşağıda hala tıkırtı yok. Ve meraklanmaktan korktuğum için hazır olmadığımı düşündüm. Beklemem gerektiğini, tıpkı sessiz kimsesiz kış gecelerinde yaptığım gibi zamanı dilim dilim bir portakal gibi bölmem gerektiğini düşündüm ve yorganımı üstüme çekip bekledim. Böyle beklerken bir düşüncenin gelip takılacağını biliyorum. Hangisi? İçi dışına çıkarılmış bir eldiven gibi bilincim kendi içini bana göstersin diyorum. Demek sen buymuşsun Fatma, diyeyim sonunda. Dışının biçimi aynaya vurmuş da ters yüz olmuş gibiymiş içim. Şaşırayım, unutayım, meraklanayım. Gelip gelip seyrettikleri, akşam yemeği için merdivenden aşağı indirdikleri ve biraz sonra elini öpecekleri şeyse benim dışım, içim hangisi diye bazen ben meraklanırım. Tıp tıp atan yüreğim ve akarsu üzerinde kağıttan kayık gibi düşüncelerim ve başka nedir? Tuhaf şey, bazen uykuyla uyanıklık arasında karanlıkta karıştırır ve tatlı bir telaşla meraklanırım. Sanki içim dışım olmuş, dışım da içim ve ben hangisiyim sessiz karanlıkta bulamıyorum. Elimi kedi gibi sessizce uzatır ışığı yakarım. Yatağın soğuk demirine dokunur bulmaya çalışırım. Ama soğuk demir beni alır, soğuk bir kış gecesine bırakır. Ben neredeyim? İnsan bazen bunu bile bilemez diye düşünürüm. 70 yıl aynı evde oturan bir insan bunu da karıştırıyorsa, evet ben gene düşünüyor ve karar veriyorum ki, bizim tükettiğimiz sandığımız hayat denilen şey, tuhaf ve anlaşılmaz bir şey ve kimse kendi hayatının bile neden öyle olduğunu bilemiyor. Durup durup bekliyorsun ve o, bir yerden bir yere neden kimse bilmeden öyle giderken sen kendi hayatın içinde nereden nereye gittiğine ilişkin birçok düşünce düşünüyorsun. Yanlışı doğrusu olmayan ve bir sonucu bile olmayan tuhaf düşünceler derken bir bakıyorsun yolculuk burada bitti Fatma. Haydi in bakalım. Önce o ayağımı sonra bu ayağımı atar ben faytondan inerim. 2 adım atar sonra döner faytona bakarım. Bu muydu içinde sallaya sallaya bizi gezdiren şey? Buymuş. Sonu geldiğinde demek ben öyle düşüneceğim. Buymuş. Ben bir şey anlamadım ama yeniden başlamak isterim. Ama izin yoktur ki. Haydi bakalım derler. Şimdi artık buradayız. Öte taraftayız. Şimdi artık ona yeniden binemezsin. Ona yeniden başlayamazsın şimdi. Ve arabacı kamçısını şaklatıp atlarıyla uzaklaşırken arabanın arkasından bakan ben ağlamak isterim. Demek bir daha başlayamıyorum. Anne demek bir daha yok. Ama sonra insan yeniden başlayabilmeli diye isyanla düşünürüm. Tıpkı bir küçük kız bütün ömrü boyunca istiyorsa bir küçük günahsız kız olarak kalabilmeli diye düşündüğüm gibi. İnsan yeniden başlayabilmeli diye söylenirim o zaman. Aklıma Nigan, Türkan ve Şükran'ın bana okudukları, o kitaplar ve annemle arabayla yaptığımız o dönüş yolculuğu gelir ve tuhaf bir kederle neşelenirim. O sabah annem beni Şükrü Paşalara götürmüştü ve beni onlara teslim etmeden önce arabada her seferinde dediği gibi "Bak Fatma" demişti. "Akşamüstü seni almaya geldiğim zaman sakın gene ağlamaya başlama, olur mu? Yoksa bu son gelişimiz olur" demişti. Ama ben annemin bana öyle dediğini çabuk unutmuşum. Bütün gün boyunca Nigan, Türkan ve Şükran'la oynarken ve benden ne kadar akıllı ve güzel onlara hayran hayran bakarken ben annemin bana öyle dediğini unutmuştum. Çünkü piyanoyu ne güzel çalıyorlardı ve topal arabacıyı ve Ayvaz'ı ne güzel taklit ediyorlardı ve sonra babalarını bile taklit ettiler de ben çok şaşırdım ve onlar gibi gülmeye ancak sonra cesaret edebildim. Öğleden sonra da şiirler söylemişlerdi. Fransa'ya gitmişler, Fransızca biliyorlar. Ama sonra her seferinde yaptıkları gibi bir de Türkçe kitap çıkarmışlardı ve çeviri kitabı elden ele dolaştırarak okumuşlardı ve dinlemek öyle güzeldi ki o kitabı ben annemin bana öyle dediğini unutmuştum ve sonra birden annemi karşımda görünce eve dönüş vaktinin geldiğini anlayarak ağlamaya başlamıştım ve o zaman annem bana çok sert bakmıştı. Ama ben annemin sabah arabada bana söylediği şeyi hala hatırlayamıyordum. Üstelik yalnız eve dönme vakti geldi diye değil, annem bana sert bakıyor diye ağlıyordum ki Şükran, Nigan ve Türkan'ın annesi bana acımıştı ve demişti ki "Haydi kızlar, ona şeker getirin" demişti ve annem "Çok mahcubum efendim" derken onların anneleri "Ne olacak" diyordu ki Nigan gümüş kasede şeker getirdi ve "Susayım artık" diye herkes bana bakarken uzanıp almadım ve "Hayır" dedim. "Bunu değil, onu istiyorum" dedim. "O zaman nedir senin istediğin" dediler ve annem de "Yeter artık Fatma" derken ben birden bütün cesaretimi toplayıp "O kitabı" dedim. Ama ağlamaktan hangisi olduğunu söyleyemediğim için Şükran annesinden izin alıp kitapları getirdi ve o zaman annem "Efendim, bu kitaplar bu kıza göre olmasa gerek" dedi. Üstelik o okumayı da sevmez derken o ben kitapların kapağına göz ucuyla baktım. Monte Cristo, Montepin ve Paul de Kock vardı. Ama benim istediğim öğleden sonra bana okudukları hikayeyi Robinson'du ve "Alabilir miyim" dedim. Ve annem gene çok mahcup olurken onların annesi "Peki kızım" dedi. "Sen de kalabilir ama kaybetme. Şükrü Paşa'nındır" ve o zaman ben sustum ve elimdeki kitap uslu uslu gidip arabaya oturdum. Eve dönüş yolunda karşısında otururken annemin yüzüne bakmaktan korkuyordum. Ağlamaktan kızarmış gözlerim arabanın arkasında bıraktığı yolda ve Şükrü Paşaların hala gözüken konağının pencerelerindeydi ki annem birden bana bağırarak şımarık bir kız olduğumu söyledi. Öfkesini alamamış olacak ki bir süre daha söylendikten sonra ekledi. Gelecek hafta Şükrü Paşaların konağına gidemeyecektim. O zaman annemin yüzüne bakınca bunu beni ağlatmak için söylediğini düşündüm. Çünkü başka zamanlarda böyle sözler beni ağlatırdı ama ağlamadım. Tuhaf bir sevinç ve huzur duyuyordum. Çünkü nedenini çok sonraları burada yatağımda yatarken düşüne düşüne bulduğum bir rahatlık sarmıştı içimi. Çok sonraları elimdeki o kitap yüzünden de diye düşünmüştüm. O kitabın kapağına bakıyor, düşünüyordum. İçindekilerin bir kısmını sırayla Nigan, Türkan, Şükran o gün bana okumuşlardı. Hepsini anlayamamıştım. Bana karışık bir kitap gibi gelmişti. Ama gene de bazı olayları çıkarabilmiştim. Bir İngiliz gemisi battığı için yıllarca bir ıssız adada yapayalnız yaşamıştı. Hayır, yapayalnız değil. Çünkü yıllar sonra bulduğu bir uşağı vardı. Ama gene de çok tuhaftı. Yıllarca başka kimseyi görmeden yapayalnız yaşayan o insanla uşağını düşünmek çok tuhaftı. Ama araba bir o yana bir bu yana sallanırken bana gittikçe daha çok huzur veren şey bu değildi. Biliyorum, başka bir şey vardı. Evet, annem bana kaşlarını çatmıyordu. Dahası pencereden ileriye değil hep hoşlandığım gibi geriye bakıyordum. artık gözükmeyen Şükrü Paşaların konağına değil ama arkada bıraktığımız yola, düşünmesi çok güzel olan geçmişe bakıyordum. Ama asıl güzel olan şey elimde tuttuğum o kitap yüzünden o karma karışık geçmişi belki evde yeniden yaşayabileceğimi hissetmemdi. Sabırsız ve dirençsiz bakışım evde kitabın anlaşılmaz sayfaları arasında belki boşu boşuna gezinecekti. Ama gezinirken gelecek hafta gidemeyeceğim Şükrü Paşaların evini, orada yaptıklarımızı şurasından burasından hatırlayacaktım. Çünkü çok sonraları burada yatağımda yatarken düşündüğüm gibi hayata o bir seferlik araba yolculuğuna bitince yeniden başlayamazsın. Ama elinde bir kitap varsa ne kadar karışık ve anlaşılmaz olursa olsun o kitap bittiği zaman anlaşılmaz olan şeyi ve hayatı yeniden anlayabilmek için istersen başa dönüp biten kitabı yeniden okuyabilirsin. Değil mi Fatma? Kitabın sonu. 26 Mart 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.